Ayrım 12, sayfa 132. Ayşe ile Carl A. Wittfogel'ın Doğu Despotluğu adlı kitabını merakla okurken, ilk başta babamın bu kitabı bize niye önerdiğini çıkaramadık. Kitapta babalar ve oğullar üzerine hiçbir şey yoktu. Babamın 1957'de yayımlanmış kalın kitabın hepsini okumadığı, Asya toplumları hakkında önemli bir sol kitap diye biraz karıştırıp unuttuğu belliydi. Ben Oidipus ile Sührab'dan söz ederken bu kitabı niye hatırlamıştı? 1957'de Soğuk Savaş'ın yoğun günlerinde yayımlanmış kitapta susuzluk ve seller üzerine çok şey vardı. Wittfogel, Asya'da Çin gibi zor coğrafyası olan ülkelerde tarım yapmak için gerekli suyu kanallar, bentler, yollar ve kemerlerle getirmenin çok büyük bir bürokrasi ve örgütlenme gerektirdiğini Doğu Despotluğu'nda uzun uzun anlatıyordu. Bu örgütlenmenin ancak otoriter, sert krallar ve yöneticilerle başarılabileceğini gösteriyordu. Bu yöneticiler direnişten, sözlerine karşı çıkılmasından hoşlanmazdı. Bu yüzden yanlarında, yani bürokrasilerinde ve haremlerinde gelişmiş bireyler değil, kendilerine tamamen itaat eden köleler istediklerini, bütün sistemin böyle çalıştığını kitabın sonunda anlatıyordu Wittfogel. Karılarına, memurlarına öyle davranan o krallar en sonunda kendi oğullarını da öldürürler dedi Ayşe. Burasında şaşılacak bir şey yok. Biliyoruz, tanıyoruz bu insanları. Ama onların saray ressamları niye bu anı bu kadar coşkuyla resmediyor? Çünkü kral ağlıyor da ondan dedim. Resmin görünen manası pişmanlık ve acı. Ama asıl anlamı sultanın acımasız gücünü vurgulamak. Zaten bu resimlerin yapılması için parayı da onlar veriyor. Zavallı akılsız Sührab'lar değil. Sührab akılsız da Oidipus akıllı mı dedi Ayşe. Üzerinden bir süre geçtikten sonra Wittfogel'ın kitabına ilgimiz azaldı. Ama babamın yardımıyla bu kitap sayesinde baba öldürme ve oğul öldürme fikirlerinin ele alınışıyla medeniyetler arasında bir ilişki kurmuştuk. O kış Öngören'deki araziyi almaya karar verdim. İstanbul'un nüfusu dalga dalga buralara doğru savruluyordu. Karadeniz tarafındaki 3. Boğaz Köprüsü'nün çevre yolu ve uzantılarının hayatı buralara taşıyacağını bize çok önceden Murat söylemişti. Eski masallar, uğursuzluk, hatıralar gibi bahaneler icat edeceğime Sührab'ın büyümesini düşünmeliydim. Kendimizi yoğun bir şekilde işe verdiğimiz o günlerde Sührab'ın geleceğini düşünürken bütün bunları bırakacağım bir çocuğum olmadığı için kederlenirdim. Bir oğlum olsaydı, büyük ihtimal tıpkı benim gibi babasının yolundan gitmeyecek, bambaşka bir hayat yaşayacaktı. Ama gene de oğlum olacaktı o. Üstelik belki de yazar olabilirdi. Bunun yanında Oidipus ve Sührab hikayelerinin aslında ne kadar önemsiz olduğunu da hissederdim. Bir akşamüstü babamın karısı cep telefonuyla Ayşe'yi aradı. Babamın bir sıkıntı geçirdiğini söyledi. Hemen arabaya bindik ama yazıhaneden çıktıktan tam 3 saat 15 dakika sonra babamın evine varabildik. Pencerelerde hiçbir ışık görmeyince şaşırdım. Hatta sinirlendim ve babamın karısı ağlayarak kapıyı açınca ilk anda kavga ettiklerini sandım. Ama eve girer girmez babamın öldüğünü anladım. Sonra birisi bir dokunuşta lambaları yaktı ve görmek istemediğim şeyi bir pişmanlık duygusuyla gördüm. Babam son gelişimizde oturup tatlı hikayeler anlattığı divanda uzanıyordu. Ne zaman ölmüştü? Biz trafikteyken ölmüşse sanki bu benim suçumdu ama belki de ilk telefon geldiğinde ölmüştü. Babama bakamıyor, bu soruyu bir detektif gibi tekrarlıyor ama ağlayan karısından bir cevap alamıyorduk. O gece babamın evinde kalacağımızı anlayınca buzdolabında bulduğum kulüp rakısını içmeye başladım. Bir doktor gelip zaten bildiğimiz sonucu bir kağıda yazınca ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğunu öğrendik. O kağıdı okurken ve daha sonra üçümüz babamı yatak odasındaki temiz yatağa taşıyıp yatırırken ağlayacağımı sandım. Belki de ağladım ama karısı öyle sessizce ağlıyordu ki benim mırıldanmam işitilmedi bile. Gece yarısından çok sonra karım divana, babamın karısı evdeki diğer yatağa yatıp sızınca, babamın yatırdığımız yatağa, onun yanına uzandım. Zavallı babamın saçları, yanakları, kolu, buruşuk gömleği, hatta kokusu hala çocukluğumdaki gibiydi. Bir an babamın boynuna, tenine takıldı gözüm. 7 yaşındayken bir kere annem, ben, babam Heybeli plajına denize girmeye gitmiştik. Yüzme öğreneyim diye annem beni karnımdan tutarak suya bırakıyor. Ben de 3 adım ötede ayakta duran babama doğru can havliyle debelenerek yüzüyordum. Tam babama yaklaşmışken o biraz daha yüzeyim ve çabuk öğreneyim diye bir adım geri atıyor. Ben de ona yetişme heyecanıyla baba gitme diye bağırıyordum. Çok bağırıp telaşlandığımı görünce babam gülümsüyor. Güçlü kollarıyla beni bir kedi gibi kapıp sudan çıkarıyor ve denizde bile çok özel bir kokusu olan boynuna ve göğsüne, ucuz sabun ve bisküvi kokusu. İşte şimdi baktığım boynunun tam bu noktasına başımı yaslıyordu. Sonra her seferinde kaşlarını çatarak şöyle diyordu. Oğlum, o kadar korkacak bir şey yok. Bak ben buradayım, tamam mı? Tamam diyordum ben de. Soluk soluğa onun kucağında olmanın güveni ve mutluluğuyla. Babama Feriköy mezarlığına gömdük. Mezarının başında 3 çeşit kalabalık vardı. Önlerde gözü yaşlı karısı, biz ve uzak yakın bütün akrabalar. Arkalarda duran ve babamdan çok benim için gelen bir müteahhitler, mühendisler ve iş adamları kalabalığı ve ikili üçlü topluluklar halinde dikilip sigara içerek namazı bekleyen eski siyasi arkadaşları. Çok anlatmak istememe rağmen konumuzla ilgisi olmadığı için cenaze ayrıntılarına daha fazla girmeyeceğim. Feriköy mezarlığındaki kalabalık dağılırken iri yarı ve sevimli bir adam bütün gücüyle bana sarıldı. Sen beni bilmezsin ama ben seni yıllardır bilirim Cem Bey dedi. Kim olduğunu çıkaramadığımı gördüğü için kusura bakma deyip kartvizitini cebime koydu. Ancak 2 hafta sonra günlük işlerimize dönünce karta bakabildim. O günlerden beni tanıyan ve şimdi matmacılık ve kartvizit davetiye ve tanıtım işleri yapan Sırrı Siyahoğlu kim olabilir diye 16 yaşımın yazında öngören gördüğüm kişileri ve yüzleri hatırlamaya çalıştım. Diğer kuyucu çırağı Ali'nin yüzü sürekli gözümün önüne geliyordu. Kırmızı saçlı kadın ve Mahmut Usta'dan sonra en çok onu merak ediyordum. Sırrı Bey'i hatırlamayınca kendi bastığı kartvizitindeki adrese bir e-posta yolladım. Sırrı Bey'e hem eski öngörenlileri sorar hem de arazi bilgisi alırım diye düşünüyordum. Ayrıca yıllar sonra olay yerine müteahhit olarak dönmek, hiçbir şey olmamış gibi davranmanın en iyi yolu değil miydi? 10 gün sonra Nişantaşı'ndaki saray muhallebicisindeki buluşmamız ne kadar kısa sürdüyse o kadar da sarsıcı oldu. Havadan sudan hiç konuşmadık. Bu benim yanlışım da olabilir ama buluşmamızın her anında hem her şeyi sorup öğrenebileceğimi hissediyor hem de korkuyla her şeyi sorup öğrenmek istemeyebileceğimi seziyordum. Sırrı Bey cenazede gördüğümden de iri ve yapılı ve şişmandı. Öngörendeki bir ayımdan hatırladığım yüzler arasında onu gene çıkaramadım. Ama bunun için fazla sıkılmama gerek kalmadı. Beni uzaktan bilmesine rağmen cenaze günü ilk defa karşılaştığımızı hemen o söyledi bana. Babamı tanıyordu. Ona çok saygısı vardı. Cenazeye gelip ona olan duygularımı ifade ettiği için de çok mutluydu. Cenazede beni görünce hemen tanımıştı. Çünkü tıpatıp babama benziyordum. Maşallah onun gibi yakışıklı, aydınlık yüzlü, iyi niyetliydim. Babam çok yurtsever, çok fedakardı. Ülkesi için kendisini harcamıştı. İyi niyetlerle yapmıştı bunu. Karşılığında işkenceler görmüş, asla çözülmemiş, hapislerde yatmış ama bazıları gibi fikirlerini değiştirmemişti. Ama ne yazık ki babama bir de iftira edilmiş, kendi arkadaşları onu üzmüşlerdi. Ne gibi bir iftira Sırrı Bey? Cem Bey, kıymetli vaktinizi eski siyasi dedikodular, üzücü saçmalıklarla almayayım. Benim sizden bir ricam var. Sizin şirketiniz Sührap, benim mütevazı arsamla ilgileniyor. Ama emlakçı ve mühendisleriniz bana haksızlık ediyorlar. Adaletsizliğe tahammül edemeyen bir babanın çocuğusunuz. Bilmeniz lazım diye düşündüm. Herkese verilen metrekare fiyatı ona verilmemiş. Çünkü arsasında hak iddia eden başka ortaklar çıkmış. Oysa yalnızca kendisininmiş orası. Sıra Bey, arsanızın yeri, pafta numarası var mı sizde? Tapunun bir fotokopisini getirdim. Ama ortaklara bakıp yanlış fikir edinmeyin. Uzattığı tapuyu elime alıp arazinin yerini çıkarmaya çalışırken dalgın bir havaya bürünüp, "Biliyor musunuz Sırrı Bey, çok eskiden ben de öngörende bulundum," dedim. "Bilirim biraz oraları." "Biliyorum tabii Cem Bey. 1986 yazında bizimkilerin çadır tiyatrosuna da gelmişsiniz. O ay Turgay Bey ile karısı benim arkaya bakan dairede. Turgay Bey'in babası ile annesi de istasyon meydanına bakan üst dairedeydiler. Evinde kırmızı saçlı kadınla seviştiğim tabelacıydı bu. Karısı bana kapıyı açıp tiyatrocuların gittiğini söylemişti. Neden tahmin edememiştim? "Siz Mahmut Usta ile yukarı düzlükte kuyu kazıyordunuz," dedi, tapuyu gösterdi. "Benim bu küçük arsada sizin kuyunun hemen ilerisinde. Mahmut Usta sağ olsun suyu bulunca kısa sürede fabrikatörler araziyi kapıştılar. Ben tabelacı dükkanından bir şey kazanamıyordum. Ama karımla sağdan soldan bir şeyler bulup bir iki yıl sonra orada bir arsada biz aldık. Bu arsa benim ailemin her şeyidir şimdi. Yıllardır aslında aklımın bir yanıyla, hayır her yanıyla bildiğim ama inanamadığım şeyi, Mahmut Usta'ya bir şey olmadığını, hatta kazıya devam edip suyu bulduğunu öğrenmiştim. Öğrendiğim şeyi sindirmek için muhallebicinin acele bir şeyler yiyen öğrenciler, alışverişe çıkan kadınlar ve gravatlı erkeklerden oluşan kalabalığına dalgın dalgın baktıktan ama aklım geçmişteydi. Mahmut Usta'yı kazayla öldürmüş olabileceğimi 30 yıl niye inanmıştım? Oydupus'u okuduğum, hikayeye inandığım için elbette. Böyle düşünmek istedim. Eski hikayelerin gücüne inanmayı da Mahmut Usta'dan öğrenmiştim. Şimdi de hala Oydupus gibi geçmiş suçumu araştırıyordum. Mahmut Usta'yı nasıl tanıdınız Sırrı Bey? Ben döndükten sonra Mahmut Usta suyu bulunca, "Hayır Bey, ona çok hediyeler ve yeni işler vermiş. Kazı sırasında üstüne kova düşüp omuzundan sakat kaldığı için ona çok saygı göstermişler." Mahmut Bey, Hayri Bey, Mahmut Usta'ya iki yeni kuyu daha kazdırıp onları aşağıdan birbirlerine tünellerle bağlatıp depolar yaptırmış. Sonra diğer fabrikalar, yıkama ve boyama atölyeleri de su depolarını ve kazma kalıp beton işlerini ustaya yaptırmışlar. Kuyuculuk bittiği, zaten omuzda sakat olduğu için rahmetli böylece öngörene yerleşmiş. "Ne zaman öldü Mahmut Usta?" 5 yıldan fazla oldu," dedi Sırrı Bey. "Mahmut Usta'yı yokuşun yanındaki mezarlığa gömmüşlerdi. Öngörendeki çırakları, diğer ustalar, fabrika sahipleri hepsi gelmişlerdi cenaze namazına. Babam gibi severdim ben Mahmut Usta'mı," dedim, kaşlarımı merakla kaldırarak. Sırrı Bey'in bakışlarından Mahmut Usta'ya bir kötülük ettiğimi, aslında onun bana kırgın ve öfkeli öldüğünü bildiğini anladım. Ama şimdi benden yardım dilediği için Sırrı Bey'in bu olayı büyütmek istemediğini de seziyordum. 30 yıl önce onu öldürdüm sanıp telaşa kapılıp ustamı kuyunun dibinde terk ettiğimi biliyor muydu? Mahmut Usta kuyudan nasıl çıkmıştı? Bu soruları ve kırmızı saçlı kadınla ilgili her şeyi sormak için büyük bir istek duyuyor ama kendimi tutuyordum. "En okumuş çırağım diye söz ederdi senden Mahmut Usta," dedi Sırrı Bey. İyi bir şey söyleme gayretiyle. Belki de Mahmut Usta eskiden bu sözüne "asıl okumuş olanlardan korkacaksın" gibi bir şeyler eklerdi ve haklı da olurdu. Omzundan sakat kalmasının suçlusu bendim. Sırrı Bey, hayatımda ilk defa bir kadınla onun elinde yattığımı bilmiyordu. Asıl sormak istediklerimi sormadan, lafı uzatarak da olsa ondan şu bilgileri de edindim. Sırrı Bey ve karısı istasyon meydanına bakan o binadan çıkmışlardı. Büyük pencereli, çirkin apartman yıkılmış, yerine bir alışveriş merkezi yapılmıştı. Şimdi gençler orada toplanıyordu. arsa meselesini yerinde görmek için Öngören'e gelirsem önce bana oraları gösterirdi, sonra kendi evinde beni akşam yemeğine alıkoyacaktı. Hareketi bırakmıştı ama eski arkadaşlarıyla küs değildi. Arada bir o da devrimci yurt gazetesini alıyordu ama aşırıya gittikleri için artık eskisi kadar okumuyordu. Amerikan emperyalizmiyle uğraşacaklarına, inşaatlardaki adaletsizlikleri ve hileleri yazsalar aslında daha iyi olur dedi. Bu son sözünde bir tehdit var mıydı? Sırrı Bey, ben bizimkileri söyleyeceğim. Haksızlığa izin vermezler. Ama benim de sizden bir ricam var. Şu babama atılan iftira nedir, bir anlatsanız. Böyle şeyler yalnız benim babamın başından geçmemişti. O zaman Türkiye geriydi. İyi niyetli militan Marksist solcular, hele Anadolu'dan gelenleri çok feodaldiler. Örgüt içinde kız erkek ilişkilerinden, açık açık kırıştıranlardan, sevgili hikayelerinden hoşlanmazlardı. Örgüt yöneticileri de kıskançlıklara, kavgalara yol açacağı için böyle şeylere izin vermezlerdi. Devrimci grupta babamın aşk hikayesi hoşgörüsüzlükle karşılanmıştı. Kız çok güzeldi ama devrimci yurdun en tepesindeki birinin de kızda gözü vardı dedi Sırrı Bey. Hikaye bu yüzden büyümüş, sonunda babam o gruptan ayrılmış, başka bir gruba katılmıştı. Kızda gözü olan ağabey onunla evlenmiş, sonra da jandarma tarafından vurulunca gruptan ayrılamayan kız ağabeyin kardeşiyle evlenmişti. Aslında babam da o deli dolu kızın aşkına yazık oldu demiyordu. Çünkü babam daha sonra akıllılık etmiş, hareketin dışından biriyle evlenmiş ve ben doğmuştum. Artık babam da sağ olmadığına göre bu eski hikayeler inşallah beni üzmemişti. Geçmiş gitmiş Sırrı Bey, üzülecek bir şey yok. Eski aşk hikayeleri yalnızca. Cem Bey, aslında siz onları tanıyorsunuz. Kimleri? Kızın sonradan evlendiği kardeş Turgay Bey'di. Benim dairede kalan işte o tiyatrocu kızdı babanızın aşkı. Nasıl? O kırmızı saçlı Gülcihan Hanım. O zamanlar saçı kumraldı. Oydu rahmetli babanızın genç sevgilisi. Öyle mi? Ne yapıyor şimdi onlar? Kopup gittiler. İki yaz daha erlere tiyatro oynamaya çadırlarıyla geldiler. Sonra aramadılar. Ben de hareketten koptum. Çocukları olunca başka işlere, başka şehirlere gidenler gibi. Oğlum muhasebecidir. Benim işleri de görüyor. Öngören'deki eskilerin bazıları benim gibi hala oralardayız. Bekleriz. Ayrılana kadar bir daha kırmızı saçlı kadını sormadım. Kalbim kırılmasın diye Sırrı Bey hikayeyi biraz allayıp pullamış, olayları 6-7 yıl öncesine babamla annemin tanışıp evlenmesinden önceye taşımıştı. Oysa ben 8-9 yaşımdayken babam 2 yıllığına kaybolmuştu. O yokluğunda annemin babama çok daha az saygılı ve daha öfkeli olduğunu hissetmiştim. O kayboluşunda da elbette siyasal bir yanı olduğunu biliyorduk. Ama sanki olup bitenin mahrem bir yanı da vardı. Annemin öfkesinin devlete değil, babamın siyasi arkadaşlarına yönelik olmasından ve fısıldaşmalarından anlardım bunu. Muhallebiciden Sırrı Bey ile birlikte çıktık. Öğrendiklerimden serseme dönmüştüm. Bu kadar sarsıldığımı eski tabelacı fark etmesin diye gayret etmek de yorucuydu. Babasız ve oğulsuz bir hayalet gibi sokaklarda uzun uzun yürüdüm. Akşam Ayşe'ye arsa işleri için Öngören'in eski hikayelerinden de söz eden birisiyle buluştuğumu söyledim. Pişmanlık ya da suçluluk duygusundan çok bir aldatılmışlık duygusu, çocuk yerine konmanın küçültücülüğünü hissediyordum. Babam rahmetli ne derdi buna? Baba oğul 7-8 yıl arayla aynı kadınla yattığımızı bilseydi ne derdi? Bunu düşündüm ama çok değil. Karıma yakın olmak istedim ama öğrendiklerimin etkisini ondan sakladım. Kırmızı saçlı kadından korkmuştum. Merak ruhumu kemiriyor ama öğrenebileceklerimden çekiniyordum. İyi bir insan olmak için bütün çabalarıma rağmen nereden kaynaklandığını çıkaramadığım bir pişmanlık içimi karartıyordu. Hiçbir şey yapmadığımız halde suçlanmak ancak rüyalarda yaşayabileceğimiz bir korku çeşididir. Bu endişeyi çok sık hissediyordum. Sührab bir inşaat şirketi olarak hızla büyüyor, biz de her şeye yetişemiyorduk. Emlak alım satımlarını başına Ayşe'nin amcaoğlunu koyduğumuz bir bölüm yapıyordu artık. Tıpkı Murat gibi, "Yahu Beykoz sırtlarında çok arsa aldık ama hala gidip göremedik bile." gibi sözler söylemekten hoşlanıyorduk. Şile'nin arkalarında nasıl yerler var biz bilmiyoruz ama maşallah Sührab o yörede de çok arsa aldı gibi lafları da dostlarımıza söylemek bizi mutlu ederdi. Çünkü Sührab bizim oğlumuzdu. Pek çok oğuldan daha hızlı büyüyor, benzerlerinden başarılı oluyor ve akıllıca kararlar alarak dikkatleri üzerine çekiyordu. Bazen hayatımın anlamını saflıkla kendime soruyor, kederleniyordum. Bir çocuğumuzun olmayışı, benden sonra her şeyin sahipsiz kalacak olması bunun nedeni olabilir miydi? Hüzünlendikçe Ayşe'nin dostluğuna sığınıyordum. Ona bağlılığımın güçlü, akıllı bir kadına yakın olma ihtiyacından kaynaklandığını Ayşe keşfetmişti. Onu hiç aldatmayacağımı, ondan gizli manevi bir hayatım, bir kaçamağım, bir sırrım olmayacağını da biliyordu. Bazı günler Sührab'ın yazıhane odalarında birbirimizi bir saatten fazla görememişsek, cep telefonuyla birimiz ötekini arar, neredesin diye sorardı. Bu yakınlığın verdiği özgüven ve bir çeşit gizli kendini beğenmiştik, 2013 başında Sührab'a çok zarar dokunan bir yanlış yapmamıza yol açtı. Bizimki gibi imar kanununda değişikliklerden yararlanarak hızla büyüyen, yüksek apartmanlarla kaplı siteler yapan diğer büyük şirketler, ürettikleri daireleri satmak için gazete ve televizyonlarda büyük reklamlar yayımlıyorlardı. Biz de bu işleri yapan gösterişçi reklam şirketlerinden biriyle anlaştık ve onların aklına uyduk. İnşaat şirketleri reklamlarında büyük müteahhitler kendileri gözüküyor, yaptıkları binalar hakkında bir şeyler söylüyorlardı. Bu eskiden yüksek binaların güvenilir şirketlerce inşa edildiğini hissettirmek için yapılırdı. İşte ak saçlı, gravatlı müteahhit karşınızdaydı. İlk depremde yıkılacak, çürük, ucuz bir yapı dikip sizi kandıracak adam değildi o. Reklamcılara göre yaşlı müteahhitlerin yanında Ayşe ile ben genç, okumuş ve moderndik ve bizim birlikte görüneceğimiz bir reklam kampanyası Sührab'ı taşra kökenli şirketlerden hemen ayırır, çok da ileri götürürdü. Reklamlarda gözükmek istemediğimizi söylediysek de sonra basiretimiz bağlandı, modern ve Sührab kelimelerine direnemedik. Daha çekimler sırasında bile yanlış bir iş yaptığımızı hissediyorduk. Reklam çekimlerinde yaşamadığımız yapmacıklı, süslü ve Avrupa'yı bir zengin hayatını fazla abartılı bir şekilde taklit ettik. Gazete ve billboardlarda uyarlanan reklamlar televizyonlarda yayımlanır yayınlanmaz hem çok başarılı oldu hem de tahmin ettiğimiz gibi bizi eşe dosta rezil etti. Sührab'ın İstanbul'un üç ayrı köşesinde Kavacık, Kartal ve Öngören, üç sitesinin görece yüksek fiyatlı ve henüz bitirilmemiş apartman dairelerinin hızla sattığı günlerde, arkadaşlarımızdan reklamlardaki kıyafetlerimiz ve yapmacıklı tavırlarımız hakkında alaycı sözler işitmeye başladık. Daha iyi niyetli dostlarımız, "Bu kadar ortaya çıkmamız doğru mu?" gibi sözlerle uyardılar bizi. Osmanlı'nın, Rusya'nın, İran'ın, Çin'in zenginleri acımasız devletten korktukları için servetlerini sergilemezlerdi. Böylece bir süre evden hiç çıkmadan ve televizyonu açmadan bu reklam kabusunun unutulmasını bekledik. Bir dönem Sührab bizim oğlumuz değil de biz onun esiriymişiz gibi hissettik kendimizi. O günlerde Sührab'a reklam kampanyası ve bizimle ilgili kimisi alaycı mektuplar geliyordu. Haftada 8-10'u geçmeyen zarfları ben açar, çoğunu da okuyup hemen atardım. Ama bir tanesini cebimde sakladım. Cem Bey, saygı duymak isterim sana, babamsın. Sührap Öngören'de yanlış işler yapıyor. Seni oğlun olarak uyarmak istiyorum. Bu adrese bana yazarsan her şeyi anlatacağım. Oğlundan korkma, Enver. Aslında bir de e-posta adresi vardı. Sırrı Siyahoğlu gibi biraz dedikodu ve tehditle şirketten bir şeyler koparmaya çalışan öngörenlerden biri diye düşündüm. Bana babamsın demesi de hoşuma gitmişti. Yanlış işlerin ne olduğunu merak edip Sührab'ın avukatı Necati Bey'e danıştım. 30 yıl önce Öngören küçük, önemsiz bir askeri kasabayken orada bir kuyucuya çıraklık ettiğinizi herkes biliyor diye açıkladı bana. Bu dedikodu son reklam kampanyasından sonra bir efsaneye dönüşmüş vaziyette. Televizyonlarda karısıyla modern pozlarda gördükleri patron, müteahhitin eskiden aralarında yaşadığını, kuyularda işçilik yaptığını bilmek öngörenlerin hoşuna gidiyor. Ama arsalarını satarken aynı gururla makul olmayan fiyatlar çekiyor ve ilk pazarlıkta da sevgileri derin bir nefrete dönüşüyor. Bu nefreti körükleyen şey reklamlardaki halinizi hakiki sanıp sizi aşırı züppe, hatta dinsiz sanmalarından çok herkesin çok sevdiği Mahmut Usta ile yıllar önce aranıza kötü bir şey geçtiğine inanmaları. Mahmut Usta Öngören'de suyu bulan adam olarak neredeyse bir aziz mertebesindedir. Oraya gidip bu yanlış fikirleri değiştirmelisiniz. Orada 30 yıl önce bütün bir yaz ustanızdan nasıl suyu aradığınızı bugünkü öngörenlileri şöyle bir anlatsanız, sizin de kendileri gibi biri olduğunuzu hemen anlarlar ve Sührab'a lüzumsuz zorluklar çıkarmazlar. Ama öngörene gitmeye bir türlü karar veremiyordum. Oidipus ve Sührab'ın hikayelerini yıllarca okuya tartışa yüreğimin korkuyla dolmasının etkisi vardı bunda. 5 hafta sonra Necati Bey benimle yazıhanede yalnız kalmak istedi. Sizin oğlunuz olduğunu iddia eden biri var Cem Bey. Kim? Enver, size mektup yazan kişi. Gerçek biri mi o? Evet, 26 yaşında. Annesiyle sizin 1986 yılında Öngören'de yattığınızı iddia ediyor. İstanbul'un üzerinde alçak, kurşuni bulutlar vardı. Nişantaşı'nda Vali Konağı Caddesi'nin sonundaki yüksek iş yeri ve alışveriş merkezi binasının en üst 3 katındaki Sührab'ın merkez yazıhanesinde benim odamdaydık. O zaman siz 16 yaşındaydınız dedi Necati Bey, benim sessiz kaldığımı görünce. Olayın üzerinden neredeyse 30 yıl geçmiş. Böyle durumlarda eskiden hakimler davacı anne veya çocuğu dinlemezlerdi bile. Herkesin bildiği gibi yakın zamana kadar babalık davası açmak bizde kanuna göre süreyle kısıtlıydı. Çocuk doğduktan sonra bir yıl, o zaman olmadıysa çocuğun 18 yaşına gelmesinden sonra da bir yıl. Bu çocuğun 18 yaşına basmasının üzerinden de 8 yıl geçmiş. Ya çocuk haklıysa? Araştırdığımız kadarıyla çocuk ana karnına düştüğünde tiyatrocu annesi bir başka tiyatro oyuncusuyla evliymiş. Türk hukuku, aile müessesesini korumak, babanın otoritesini ve simgesel kimliğini zedelememek için kim ne derse desin, evli kadının kocasını kendiliğinden çocuğunun babası olarak nüfusa kaydeder. Zaten aksi imkansızdır. Ben kocamla evliyken başka erkekle yattım. Çocuğumun babası kocam değil odur diyen kadın, eğer kocası ya da kocasının ailesi onu anında bıçaklayıp öldürmezse, eski kanunda zinadan hapse girerdi. Bu kanunlar değişti mi? Kanundan önce tıp değişti Cem Bey. Artık iyi niyetli, gayretkeş hakimin baba ile evladını mahkemeye çağırıp yan yana dizip benzeşiyorlar mı diye suratlarına bakmasına, sen bunun anasını tanır mısın, fotoğraf ve tanık var mı diye sormasına gerek kalmadı. Artık baba ile çocuğun kanını alıp DNA testi yapıp kim kimin babası, kim kimin çocuğu kesin belirliyorlar. Eskiden böyle bir şey toplumun temeline dinamit koymak olarak görülür, kabul edilemezdi. Bir çocuğun babasının bir başkası olduğunu kabul etmesi niye toplumu sarsın? Cem Bey, babalık davalarına giren tecrübeli avukat arkadaşlarımdan öğrendiklerim beni üzdü. Yoksul kızla eğlenirken gebe bırakan, kanunu bildiği için kızı bir yıl bugün yarın evleneceğiz diye oyalayan, gebe bıraktığı kızı Osmanlı paşaları gibi yanında çalışan bir adamıyla evlendiren erkeklerin hikayelerini anlattılar. Büyük ailenin kalabalığı içerisinde amcanın genç karısını gebe bırakan yeğenler, köyden gelip misafir kaldığı apartman dairesinde komşunun kendi ağabeyinin karısını, hatta öz kız kardeşini gebe bırakanlar. Aile korunsun, utanç ortaya çıkmasın, kan akmasın diye her şey örtbas edilmiş ama insan böyle şeyleri unutmaz. Cem Bey, siz 1986 yılında 16 yaşındayken bu çocuğun annesi Gülcan Hanım'la birlikte oldunuz mu? Yalnızca bir kere böyle bir şey oldu dedim ama bir seferde çocuk olması bana hiç inandırıcı gelmiyor. Babalık davalarının tuttuğunu koparan en dişli avukatını bulmuşlar. Bu genç ve çalışkan avukat kendisi de yıllarca başka bir adamı baba sandığı için bu konuda haklı olduğuna inanmadığı bir davayı asla almaz. Kimin haklı olduğunu kim bilebilir dedim. Gülcan Hanım yaşıyor mu? Yaşıyor. Ben 16 yaşımdayken saçları kırmızıydı. Hala da öyle. Hala güzel. Kocası Turgay Bey ondan ayrıldıktan sonra ölmüş. Kötü bir evlilik olmuş. Onlarınki ama hala hayatla ve tiyatro hayalleriyle dolu. Kocasından intikam almaktan çok, zor şartlarda yaşayan oğluna bir gelir kaynağı olsun diye bu iddiayı ortaya attığı belli. DNA testinden ve bir yıl kuralının artık geçerli olmadığından da haberdar olmalı. Çocuk ne yapmış hayatta? Oğlunuz olduğunu iddia eden kişi Enver, adını unuttuğum bir üniversitede muhasebe okumuş, bekar. Öngören'de küçük bir muhasebe bürosu var. Milliyetçi gençlik örgütlerine takılmış, Kürtlerden ve solculardan nefret ediyor. Babasına ve hayata kızgın. Baba derken Turgay Bey'i mi kastediyorsunuz? Evet. Necati Bey, siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? 30 yıl önce ne olduğunu siz benden çok daha iyi bildiğiniz için sizin yerinizde olamam Cem Bey. Ama söz konusu kadınla birlikte olduğunuzu hatırladığınıza göre bir kan testi yaptırmak en iyisi. Davaya gireyim, lafı uzatmadan ilk celsede biz de kan testi isteyelim. Bir de gizli kararı aldırayım ki basın Sührab'ın patronu diye rezil haberler yapıp bizi üzmesin. Ayşe Hanım da şimdilik duymasın, çok üzülür. Önce Enver Bey ile bir görüşseniz. Bunu mahkeme dışında tatlıya bağlasak. Avukatı müvekkilimin sizinle görüşmek, karşılaşmak istemediğini söyledi. Bir an kalbimin buna kırıldığını şaşırarak fark ettim ve aslında oğlumu merak ettiğimi anladım. Eli, kolu, yüzü, hareketleri benimkine benziyor muydu acaba? Karşılaşsak içimden ne duygular geçerdi kim bilir? Gerçekten faşizan milliyetçilerle mi düşüp kalkıyordu? Niye öngörene yerleşmişti? Kırmızı saçlı kadın ne diyordu bunlara? Ayrım sonu, sayfa 145.